Dünden yarına Türkiye.
Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Programı sizler için Doktor Murat Yılmaz ve Dilek Baytemur birlikte hazırladılar. Kumanda başında Ayhan Taşçı ve ben Tülin Bilen. Yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bize elektronik posta yoluyla Dünden Yarına Türkiye@trt.net.tr adresimizden de ulaşabilirsiniz. Bugün programımızda terörle mücadeleyi konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Doktor Murat Yılmaz. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim Tülin Hanım. Hoş bulduk.
14 Nisan'da sabaha karşı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa Suriye'ye ortak operasyon düzenledi. Amerika'nın Suriye'de amacı neydi? Ne yapmak istiyor?
Valla bunu mesela bu soruyu sorduğunuzda muhtemelen Amerika'da da biz ne yapmak istiyoruz diye tartışılıyordur.
Evet.
Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin hem farklı aktörleri hem tarihi zemin içerisinde mesela geçen dönem Obama dönemiyle bu dönem mukayese edildiğinde hem de kurumlar arasında birbiriyle telif edilemeyecek, uyumlaştırılamayacak farklı açıklamalar gerçekleşiyor. En son Amerikan Başkanı Trump çekileceğini açıkladı. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den. Onu takiben işte dışişleri sözcüsü efendim Pentagon yine onunla bağdaşmayacak açıklamalarda bulundular. Hı hı. Nihayet hani çekileceği açıklamasını gelen talepler üzerine 6 ay tehir ettiğini ifade etti. Ama onu takiben de bir müdahale gerçekleşince sizin işaret ettiğiniz acaba çekilmeyecek mi soruları soruldu. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin genel olarak bu müdahalelerinden kaynaklanan kamuoyunda, kendi kamuoyunda ve dünya kamuoyunda ciddi bir prestij kaybı var. Çünkü müdahalelere rağmen ortada öngörülen onların kamuoyuna anlatıp takdim edecekleri ve kamuoyunu ikna edecekleri bir başarı yok. Hı hı. Bu başarı bayağı başarısızlığı. Afganistan'da, Irak'ta, şimdi Suriye'de ama mesela Libya'da çoğaltmak mümkün bu tür örnekleri. Müdahalelerin gerçekleştiği yerlerde görmek mümkün. Ve bir de tabii Amerikan kamuoyunu özellikle rahatsız eden şey dünya kamuoyundaki itibarlarının zedelenmesinin yanı sıra Amerika bunu çok ciddi anlamda ekonomik maliyetle ödüyor. Ekonomik maliyeti zaman zaman işte Trump'ın biraz da kamuoyuna yansıyan işte silah satma vesaire ya da doğrudan para isteme gibi dünya kamuoyuna mal olmuş hani tuhaf girişimlerine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi maliyetler karşısında kaldığını görüyoruz. Mesela ben bir kere uzunca bir süre önce bakmıştım. 25 milyar dolar civarında klima parası vardı. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin klima parası. Yani bu klima derken soğutma ve ısıtma.
Evet.
Şimdi geçen bir yerde tam rakamı hatırlayamadım. Bunu katlamış yani bundan çok daha fazla bir miktar. Sadece yani klima, ısınma ve soğuma. Çünkü çölde de malum müdahale gerçekleşen yerlerde sıcak iklim de var. Yani Türkiye'nin bütçesinden savunma bütçesinden kat kat fazla bir meblağ Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale ettiği yerlerdeki askeri personelin soğutma ve ısınmasına harcanıyor. Dolayısıyla ciddi bir maliyeti de var. Ve üstelik dünya kamuoyunu tatmin olmuyor, bölgesel aktörler tatmin olmuyor ve ortada bir başarısızlık da var. Hı hı. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri burada bir yandan evet kimyasal silahlar kullanılmasın. Geçen böyle bir açıklama da yapıldı. Hani bu sefer ortak bir payda gibi. Hı hı. Ama diğer yandan yine Amerika Birleşik Devletleri Trump Suriye'den çekileceklerini ifade ediyor. Dolayısıyla hani Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de tam olarak ne istiyor hala tam anlaşılmış değil. Bu da beraberinde Tülin Hanım şöyle bir problemi getiriyor. Acaba Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de veya başka bir takım yerlerde müdahale ettiği yerlerde problemi çözmek istemeyip burada problemi kalıcı hale getirip bir tür istikrarsızlık meydana getirecek, bir tür kaos getirecek ve dolayısıyla orayı adeta Afganistan gibi içinden çıkılmaz hale getirerek başka bir politik çerçeve içerisinden mi bakıyor soruları, ki bu da işte Amerika Birleşik Devletleri'ni yıpratan, daha sonraki hareketlerini de eleştiri konusu yapan ve müttefikleriyle de arasının açılmasına Türkiye'de bu çerçevede zikredilebilir. Hı hı. Yol açan belirsizlikler. Dolayısıyla hani o sorunuza ne yazık ki yani tatmin edici bir şekilde görünürdeki
net
sebep...
Net bir cevap veriliyor,
evet,
değil mi?
Evet, görünürdeki sebep, sebep işte kimyasal silahların kullanılmasını engellemek. Suriye rejimine karşı, hı hı, böyle bir uyarıda bulunmuş olmak. Ama genel toplama baktığımızda burada hani hepimizi tatmin edecek ortak bir açıklama bulmakta zorlanıyoruz.
Bir de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da bir açıklaması oldu. Trump'ı Suriye'de kalmak için biz ikna ettik açıklaması geldi Macron'dan. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey söz konusu olmuş olabilir mi sizce?
Bu biliyorsunuz yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından hani bir tür yalanlandı da. Yani hem işte onu söylediler, hem işte Fransa bir yandan Suriye'de bulunmak istiyor. Çünkü daha önce Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye'nin Mandı yönetimini Fransa üstlendi. Hı hı. Birleşmiş Milletler nezdinde. Dolayısıyla Fransa Suriye'de kalıcı bir aktör olarak, Suriye'nin geleceğinde var olan bir aktör olarak boy göstermek istiyor. Ama bir yandan da hani Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kalması durumunda bunu yapabileceğinin farkında. Çünkü Suriye'de başka bir gücü yok. Hani bütün bu iddialarına rağmen böyle bir gücü yok. Ama demin söylediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kalmasının hani Fransa'nın ya da Macron'un sözlerinin ötesinde bir anlamının olması lazım. Hı hı. Hiçbir devlet bir devletin başkanı rica etti diye orada kalmaz. Makul bir izah olmaz bu. Macron'un bu açıklaması da Fransa'nın biraz son dönemlerde genel olarak Avrupa'nın, bu arada Fransa'nın düşen dünya politikasındaki ağırlığını bu vesileyle gösterme gayreti. Muhtemelen bunun aynı zamanda bir iç politika ayağı da var. İçeride satabileceği bir hani argümana dönüştürecek durumda. Zaten Fransa'da mesela yine Macron üzerinden şunu söyleyen kesimler oldu. İşte pek ciddiye alınmıyordu ama Fransa ordusuna hükmettiğini gösterecek, bir başkomutan olduğunu gösterecek bir hamle yapmış oldu. Yani ne yapmış oldu diye bakıyorsunuz. İşte 5-6 tane uçak talimatla bu müdahaleye katılmış oldu. Yani Fransa'da hani Suriye'deki problemin ötesinde bir iç politika ve ikincisi de genel olarak Avrupa'daki gerileyiş, Avrupa'nın, Fransa'nın dünya problemleri karşısındaki gerileyişini örtme için kullanabilecekleri bir argüman arayışı var. Bu ona denk geliyor biraz.
Yani Macron destekçilerini biraz da memnun etmek istiyor bu hamleleriyle, değil mi?
Bunun içeride de söylediğiniz gibi kendi destekçilerini memnun etmek, artırmak gibi bir yönü de var. Ne yazık ki bu tür müdahalelerin iç politika ile ilgili bu tür argüman yönleri de var.
Peki İngiltere'nin amacı nedir Suriye'deki?
Şimdi İngiltere...
Çünkü İngiltere de Amerika'ya destek verdi bu operasyonda.
İngiltere zaten hani Amerika Birleşik Devletleri ile müşterek hareket ediyor ama İngiltere'nin de şöyle bir problemi var. Avrupa Birliği'nden ayrıldığı. Hı hı. Bununla beraber işte o yalnızlığın getirdiği ama diğer taraftan NATO ve Batı'nın önemli aktörlerinden birisi. Ama işte o yalnızlığın getirdiği ittifak sisteminin hepten dışına mı çıkacak, daha özerk bir politika mı izleyecek soruları varken Rusya ile çok sert bir çatışmanın içine girdi. Malum bu bir eski ikili ajanın öldürülmesi üzerinden yaşanan bir gerilim çerçevesinde ve bu gerilimi İngiltere kendisiyle Rusya'nın arasındaki bir gerilim olmanın ötesine taşıdı. Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir gerilimine dönüştürdü. Bu konularda İngiltere diplomasi ve devlet geleneği mahir bir, bu mahirliği bilinen bir aktör. Bu başarıyı takiben Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesinde de yakından kuvvetli destekçilerden birisi olmak suretiyle O da aynı şekilde hem Rusya'ya karşı Batı İttifakı'nın gücünü yanında hissetmek hem de Batı İttifakı ile beraber hareket etmek ve orada bayrak göstermek istiyor. Aynı problem İngiltere için de geçerli. İngiltere'de hani Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de bir varlığa sahip ama o varlık problemli bir varlık. Belki birazdan açarım ama neticede bir varlık. İngiltere ve Fransa'nın böyle bir gücü de yok. Onlar Amerika Birleşik Devletleri üzerinden bu gücü hani tahkim etmek istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin problemi de şu, orada bir terör örgütüne dayanıyor ve o terör örgütü mesela göya Kürtleri temsil ettiğini iddia ediyor ama Kürtleri temsil edemiyor. Kürtlerin büyük bir çoğunluğu bu terör örgütüne mesafe koymuş durumda. Bu mesafenin neticesinde Türkiye'ye kaçmış olan Kürtler var. Kuzey Irak'a kaçmış olan Kürtler var. Ve onlar belki de Suriye nüfusunun %1'ini bile kontrol edemeyen, onun desteğine sahip olmayan PKK-PYD üzerinden Amerika Birleşik Devletleri, Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvetler desteğiyle Suriye'nin %25-30'unun üzerinde hani söz sahibi olabileceği bir pozisyon meydana getirmiş durumda. Ama bunun sürdürülemez olduğu aşikar. O yüzden de bunu genişletmek için şimdi biraz Esed rejimini, hani biraz baştaki probleme de gelebiliriz veya soruya da, Amerika Birleşik Devletleri ne yapmak istiyor? Esed rejimiyle kavga ederek PYD-PKK dışında Sünni Arap nüfusu ikna edecek bir tutamak arıyor. Böylece kendisinin hani o demografiyle, %1'e dayanmayan demografisiyle Suriye'de kalamayacağının farkında. Bu kaba kuvvet neticede günün birinde ağır maliyetler meydana getirecek. Biraz da onu temin etmeye çalışıyorlar ama bütün bunları da tutarlı bir şekilde hem dünya kamuoyunu hem de Suriye'deki kamuoyunu ikna edecek bir şekilde hayata geçiremiyorlar.
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği bir soru var. Herkesin de aklında olan bir soru. Neden sadece kimyasal saldırıya tepki verdi Avrupa? Konvansiyonel silahlarla olan birçok saldırı olmuştu. Onlara hiçbir şekilde tepki verilmemişti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bu da mesela işte insanların, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü, insanların vicdanını kanatan bir rahatsızlığın ifadesi. Yani evet, kimyasal silah kötü, kimyasal silahın kullanılması kötü. Burada Suriye rejiminin bunu yaptığı daha önce anlaşılıyor. Bu yüzden kimi zaman kınandığı, efendim tehdit edildiği, kırmızı çizgiler falan filan denildi. Ama hani kırmızı çizgi olarak kimyasal silahları bir yana bırakalım. Yani yüz binlerce insan konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Ve hani öldürülmeye de devam ediyor.
Evet.
Şimdi yani siz kimyasal silahla öldürmediğiniz sürece masum insanları, kadınları, çocukları, yaşlıları istediğiniz gibi öldürebilirsiniz gibi bir sonuç mu çıkıyor buradan? Şimdi bu sonuç çıkarsa işte Suriye'nin geleceği ne olacak? Suriye'de nasıl yeniden barış ve hani işbirliği inşa edilecek? Bu meseleyi bir de sadece Suriye olarak düşünmemek lazım Tülin Hanım. Bu bakış açısıyla baktığımızda bu başka yerler için de emsal teşkil edecek bir uygulama. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı bu kimyasal silahların ötesinde Suriye rejiminin, Esed rejiminin insan hakları ihlallerini genel olarak meydana getirdiği büyük probleme işaret ediyor. Mesele sadece kimyasal silahlara indirgenmeyecek bir düzeyde. Öyle olunca da o zaman hani gerçekten bu problemi çözmek istiyorsanız yapmanız gereken şeyler başkaydı. Türkiye uzunca bir süre o başka şeyi anlatmaya çalıştı. Yapmadılar ve kalktılar. Bir de burada hani şunu hatırlatmak lazım Tülin Hanım. Türkiye'nin aleyhine neler neler söylediler. Kara propagandalar gerçekleştirdiler. Batı basınında, hatta Türkiye basınında bazı Türkiye'deki tanınmış bazı gazeteciler ki şimdi yurt dışındalar, yargılanıyorlar vesaire. Bunlar Batı'nın Türkiye'nin politikalarından haz etmemesi karşısında, Türkiye'nin politikalarını beğenmemesi karşısında Türkiye'yi zora sokacak bir takım yayınlar, kara propaganda yapmak suretiyle burada Suriye'deki problemin çözülmesini ve Türkiye'nin burada kendi menfaatlerini korumasını engelleyecek bir pozisyon aldılar. Ama işte o arada da yani yüz binlerce insan öldü ve milyonlarca insan da mülteci oldu. Batı hani kimyasal silahlar üzerinden hani aradan yükselerek sesini yükseltiyor ama öbür tarafta apaçık bir problem var. Onu neden görmüyor? Sayın Cumhurbaşkanı haklı olarak bu soruyu soruyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir de şöyle bir açıklaması olmuştu. Türkiye'yi Suriye'ye saldırarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdık açıklamasını yaptı. Bu şekilde Türkiye'nin Rusya'dan ayrılmasının söz konusu olmayacağını Dışişleri Bakanımız da açıkladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hani girişte siz bir soru sormuştunuz, hatırlıyor musunuz? Macron Amerika Birleşik Devletleri'ni biz ikna etmiştik, evet, diyor. Şimdi de yine biz ayırdık veya ben, evet, vurgusuyla işte Rusya'yla Türkiye'yi ayırdık diyor. Yani burada bir kibir ve gerçeklikle bağdaşmayan iddialar söz konusu. Şimdi Türkiye ile Rusya da öyle. Hani aralarında problemler olan ama problemler olduğu anda bütün ilişkilerini koparmayacak kadar olgun, tarihi tecrübeye sahip, bu manada bir tür çocuk olmayan, dolayısıyla aklını, tecrübesini, devlet mantığını, kapasitesini kullanan aktörler. Burada şimdi bir de şöyle bir propaganda var. Türkiye sanki daha önce Batı'dan tamamen ayrılmış, Rusya ile beraber olmuş. Hı hı. Bu hareket dolayısıyla da Rusya'dan ayrılmış, yeniden Batı'ya gelmiş. Böyle bir şey yok. Bu zaten işte biraz önce bahsettiğim o kara propagandanın ürünü. Türkiye burada bir Suriye'deki problemin öteden beri barışçı, makul bölge Suriye halkının istekleri doğrultusunda çözülmesini istedi. Bu isteği hayata geçirebilmek için bölgesel, küresel aktörlerle ittifak halinde olmak istedi. Özellikle Batı'yla. Hı hı. Bu isteklerine rağmen Batı bu iki talebini karşılamadığı gibi Amerika Birleşik Devletleri tuttu Suriye'de Türkiye'nin terör örgütü olarak tanınmadığı ve mücadele ettiği PKK'nın Suriye koluyla işbirliği yaptı. Bu da Türkiye'nin Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında ki aktörlerle işbirliği yaparak PKK-PYD'nin alanını sınırlandırmak ve Suriye'nin istikrarının daha da bozulmasını engellemek amacıyla bir işbirliği alanı açtı. Bu işbirliğini Batı gerçekleştirmediği için Türkiye, Rusya ve İran'la bunu gerçekleştirdi. Yani Tünel Hanım, şöyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani siz dost gördüğünüz İnsan teki olarak düşünün veya bir grup olarak düşünün veya bir devlet olarak, hı hı, düşünün. Bir ülkeyle, kişiyle, grupla bir probleminizi çözmek istiyorsunuz. O grup güya müttefik, güya dost sizin probleminizi çözmek yerine o sizin problem olarak gördüğünüz şeyi daha da büyütüyor ve üstelik diyor ki sen bunu problem olarak görme diyor. Hı hı. Tabiatıyla siz onu problem olarak görmeye devam edeceksiniz. Sağlıklı bütün organizmalar, evet, aklı mantığı olan bütün organizmalar kendi problemini kendi görür. Türkiye'de öyle gördüğü için o problemi çözecek başka alet edevatlarla meseleye yaklaştı. Tabiatıyla söylediğim gibi.
Onlardan destek göremeyince farklı yönlerde destek arayışında.
Tabii ki yani Türkiye.
Bunun kadar doğal bir şey.
Tabii Türkiye ki. Yani bu zaten her canlının yapması gereken bir şeydir. Her devletin yapması gereken bir şeydir. Ha Türkiye bunu yapamasın diye Türkiye'nin üzerinde kara propaganda oluşturdular. Yetmedi. İşte sokak hareketleri, efendim yok siyaset, iç siyasette gerginlik, yargı darbesi, nihayetinde 15 Temmuz askeri darbesine kadar işi götürdüler. Burada Batı'daki bazı aktörlerin yer aldığını artık hani Sağır Sultan duydu, hı hı, hani ama kadı da gördü yani artık bunun şeyi yok, hani lamı cimi falan da yok. Türkiye bütün bunlara rağmen Batı'yla ittifakını biraz önce söylediğimiz gibi ilişkilerini koparmayacak kadar derin bir tecrübeye, tarihi geleneğe sahip. O yüzden de şimdi Suriye'de makulü arayan işbirliği içerisinde dengelemeler çerçevesinde sadece Türkiye'de değil, sadece Suriye'de değil, hı hı, dünyanın başka yerlerinde de Türkiye bunu yapabilecek hem ehliyete, hem yeteneğe, hem de iradeye sahip. Dolayısıyla Macron'un bu sözü hani bir tür züğürt tesellisi gibi ve ben hani şunu söylemek durumundayım. Bizim yetiştiğimiz dönemde bu ülkeler büyük ciddiyeti olan, biraz tarihte de böyle bilinen ülkeler iken şimdi son zamanlardaki bazı açıklamalar, en mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Trump'ın, oradaki bazı aktörlerin, Mesela CENTCOM gibi bazı kurumların ya da işte Macron'un açıklamaları, bazen Avrupa'daki bazı devletlerin açıklamaları müthiş bir ciddiyet kaybını, bir tür laubaliliği ve hani iknacilik vasfından uzak bir hani nasıl söyleyeyim,
böyle basit bir
basitliği yansıtıyor, evet. Dediğiniz gibi basitliği yansıtıyor. Hani insanların aklıyla dalga geçer gibi, evet, argümanlar kullanıyor. Bu tabii Türkiye'yi ikna etmez. Ama zannetmiyorum ki Fransızları da ikna etsin. Bu Macron'un yaptığı açıklama bu manada bence ciddi alınabilir bir açıklama değil. Ama şunu gösteriyor Tülin Hanım, niyetleri bu. Yani Türkiye'nin Suriye ile, Türkiye'nin İran'la, bölgesindeki komşu aktörlerle, yani Batı'nın istemediği aktörlerle yakın ilişki kurmasını istemiyorlar. Bu daha önce de böyleydi. Yani Menderes, Demirel, rahmetli Özal bu ilişkileri ileri götürmek istediği noktada bu aktörleri sıkıştıracak hamleler geldi Batı'dan. İşte ama biz bu hamleler sayesinde mesela Seydiçehir'deki alüminyum fabrikasını, demir çelik tesislerimizi, şimdi de nükleer santralimizi kurabiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu tecrübeye sahip ve bütün aktörler aslında Türkiye'deki makul, hani Batı'nın körü körüne taklitçisi ya da hani Batı'nın çıkarlarını burada hani takip edecek komisyoncu gibi olmayan bütün aktörler Türkiye'nin yaptığının doğru olduğunu, bir denge arayışı içerisinde olmanın ve milli menfaatlere esas alan bir yerde durmanın doğru olduğunu kabul ediyor. Türkiye'de bu manada bu politikaya çok ciddi bir kamuoyu desteği var.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'de bazı görüşmeleri oldu ve açıklamaları oldu. Türkiye'nin bu operasyona desteği memnuniyet verici dedi. Sizce bu destek devam edecek mi? Türkiye Suriye politikasında nerede yer alacak?
Türkiye Suriye'de baştan beri ilan ettiği bir takım prensipler var. Bu çerçeve içerisinde Esed rejiminin yaptığı insan haklarına, Suriye halkının uğradığı insan hakları ihlallerine karşı durması gereken yerde duracak. Ama aynı zamanda Türkiye Suriye'de Esed rejiminin dışında bu DEAŞ ve Türevi örgütlerle mücadele eden uluslararası koalisyonun da destekçisi. Ama bakınız, burada da Türkiye samimiyet arıyor. Hı hı. Buradaki samimiyetsizliği de gördük. Türkiye girdi sahaya. İşte Elbap Cerablus da bu örgütü darmadağın etti. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon bu örgütü PKK-PYD'yi şişirmek için bir tür gerekçe olarak kullandı ve mücadeleyi de bir ölçüde hani zamanı yaydı ki PKK-PYD'nin gücü artsın. İşte bu noktada Türkiye PKK-PYD karşısında da kesinlikle kararlı. Yani bu yalnız da kalsa, yani hı hı, Rusya, İran, Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir aktör yanında olsun olmasın, makul olanı yapacak Türkiye, kendini koruyacak. Dolayısıyla Türkiye Suriye'de ne yapacağını, ne yapmaması gerektiğini çok açıkça biliyor ve o istikamette davranıyor. Önemli olan husus şu: Batı şimdiye kadar bu iradeyi gösterebilen bir Türkiye görmediği için Türkiye'nin bu iradesi karşısında şaşkınlık içerisinde. Batı'daki müttefiklerimiz o şaşkınlıkla bazen birbiriyle tutmayan açıklamalar yapabiliyorlar. Türkiye'nin ne yaptığı, ne yapacağı açık, problemi açık. O problemi çözmek için nelere başvurduğu ilan edilmiş yeni güvenlik doktriniyle ortada. Dolayısıyla hani Türkiye Suriye'de şimdiye kadar durduğu gibi kendi hem Suriye halkının hem kendi problemlerinin çözüleceği Suriye'nin bütünlüğünü esas alan bir hatta ilerleyecek.
Türkiye terörle mücadele başarıyla devam ediyor. Türkiye'nin şimdiki hedefleri neresi?
Evet, Türkiye'de terörle mücadele fevkalade önemli. Biraz önce bahsettiğimiz o Türkiye'nin bir tür kontrol altına alınması veya bağımsız, kendi milli menfaatlerine esas alan bir politika izlemesinin engellenmesi çabalarının bir sonucu da kimi terör örgütlerinin vekaletle, cesaretlendirilmesi suretiyle, görevlendirilmesi suretiyle Türkiye'nin önüne bir engeller kümesi çıkarmasıydı. Bu engeller bazen içeride ekonomiyi, turizmi baltalamak, bazen güçleri yettiğinde Türkiye'nin siyasi istikrarını baltalamak. Şimdi de mesela Suriye, Irak üzerinden Türkiye'yi Orta Doğu'dan koparacak bir hatla çevirmek gibi muhtelif ayakları oldu bunların. Ama Türkiye işte özellikle hani bu muhtelif örgütler var. FETÖ, PKK, DH gibi bütün bunlara karşı çok kararlı bir mücadele yürüttü. Nihayetinde 15 Temmuz gününde FETÖ'nün darbe teşebbüsünü engelledi. FETÖ'nün darbe gerekçesi olarak kullanmak istediği ve kullansın diye eylemler yapan PKK'nın Türkiye'deki belini kırdı. Yine bu ikisine alan açmak için Türkiye'de eylem yapan ve siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı bozmak isteyen DAEŞ'in belini kırdı. Hem Türkiye'de hem Suriye'de bu mücadele yürüyor. Şu anda Türkiye'deki mücadele hani bu örgütlerin artık bu büyük eylemler yapamayacağı kadar etkinliğini kaybettiği bir dönemi yaşıyoruz. Ama bu örgütler hala işte insanların canını yakacak, siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı bozacak kimi hamleler peşindeler. Güvenlik kuvvetleri olağanüstü bir mücadeleyle, istihbarat olağanüstü bir mücadeleyle onları engelliyor. Ama Türkiye artık bununla yetinmiyor Tülin Hanım. Bu örgütlerin güvenli üs olarak gördüğü alanlarda da bu örgütlerle mücadele ediyor. Bu mücadele Irak ve Suriye'de fiilen gerçekleşiyor. Ama dünyanın başka alanlarında diplomasi ve istihbarat düzeyinde ve kamuoyu propaganda düzeyinde gerçekleşiyor. Nitekim Milli İstihbarat Teşkilatı olağanüstü bir takım operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu FETÖ'nün yurt dışındaki bağlantılarını çözecek, onları o devletlerden alıp Türkiye'ye getirerek yargılayacak, sorgulayacak bir hamle içerisinde. Yine diplomasi bu istikamette gayret sarf ediyor. Bu fevkalade önemli. Türkiye'nin kurumları bu FETÖ'den ayıklandıkça ve milli iradeye tabi oldukça güçleniyorlar. O iradenin neticesinde güvenlik kuvvetlerimiz de terörle mücadelede fevkalade önemli başarılar gerçekleştiriyor. Bunu Afrin'de gördük. Şu anda Kuzey Irak'ta görüyoruz. İşte savunma sanayinden terörle mücadele yürüten eğitimli kadroların ajandalarında artık sadece terörle mücadele etmek var. Yani evvelden bu güvenlik kuvvetlerini manipüle eden bazı çevreler terörle mücadele yerine hani hükümeti nasıl zorda bırakılır, hükümete karşı nasıl komplolar kurulur bunlarla meşgulken artık Türkiye bu safhayı aştı ve politik iradenin seçilmiş kamu otoritesinin verdiği direktifle, talimatla harekete geçiyor. Bunun neticesini de başarı düzeyinde yani sadece Türkiye'de değil bütün dünyada görüyoruz. Türkiye'nin bu manada bütün dünyada itibarının arttığı, kurumlarına itibarının arttığı, dolayısıyla dışarıdaki başarının katlanarak artacağı bir döneme girmiş durumdayız. Hı
hı. Sayın Yılmaz, programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Size son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Amerika'nın Suriye'ye müdahalesi Türkiye'nin terörle mücadelesini nasıl etkileyecektir Suriye'deki mücadelesini?
Evet, Amerika'nın müdahalesi eğer hani bu haliyle sınırlı kalırsa muhtemelen Türkiye işte sahadaki dengeler etrafında ilan edilmiş Münbiç, Fırat'ın doğusu ve Kuzey Irak'taki hamlelerine devam edecek. Zaten buna ilişkin hazırlıklar da yapılıyor. Bu manada hani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilecek olması çok ciddi, büyük bir problem değil. Önemli olan Türkiye'nin bu süreyi iyi kullanarak bu süre zarfında PKK-PYD'nin hakimiyetini, oradaki hakimiyetini ortadan kaldıracak, bölgesel aktörlerle işbirliğini de devam ettirecek bir çerçeve içerisinde ilerlemesi. Türkiye bu terörle mücadele etmekte kararlı ama tekrar şunu söyleyelim. Bu kararlılık Türkiye'nin aynı zamanda o büyük devlet olma sorumluluğu ve tarihi gelenekleri, tecrübesi itibariyle diğer ülkelerle ilişkilerini de muhafaza ederek devam ettirme pozisyonunu içeriyor. Bu manada bu son operasyonun Türkiye'nin zaten hani Macron'un açıklamaları, Trump'ın bilgi vermesi Türkiye'nin artan itibarının göstergesi. Batı da Türkiye'nin bu bahsettiğimiz başarıları ve stratejik açılımları karşısında artık eskisi gibi kayıtsız değil. Türkiye ile işbirliği yapmak suretiyle hem Suriye'deki problemi hem de Türkiye'nin problemlerini çözecek bir işbirliği alanını oluşturmak durumunda kalacak. Arada problemler çıkacak ister istemez ama o problemlere rağmen Türkiye'nin biraz önce söylediğimiz gibi problem olarak gördüğü bir konuda o problemi çözmekten vazgeçmesi veya bu problem değil diye başka tarafa bakması beklenemez. Türkiye bu istikamette kararlılıkla mücadeleye devam edecek.
Türkiye'nin yurt dışında terörle mücadele konsepti etkili oluyor mu?
Büyük ölçüde etkili oluyor. Bu özellikle Kuzey Irak'taki operasyonlar çok ciddi ölçüde PKK'yı Türkiye'nin içerisinde sızma, hareket etme kabiliyetini ortadan kaldırdı. Hı hı. Afrin'deki operasyon ise PKK-PYD'nin Suriye üzerinden bir işte kendi kendine uydurduğu bir efsaneyi sona erdirdi. Bu sadece Türkiye içerisinde değil, Kuzey Irak ve Suriye'de de Türkiye lehine çok ciddi bir iklimin oluşmasını mümkün kıldı. Bunun ötesinde de Türkiye'nin hani söylediğini yapan, iradesini gösteren, problemini çözen bir ülke olması dünyadaki komşularıyla ilişkilerindeki itibarını arttırdı ve Türkiye artık hani güvenilir, herhangi bir problemde beraber olmak istenen bir aktör olarak görülüyor, tanımlıyor. Bütün bunlar Türkiye'nin lehine gelişmeler.
Masada ve sahada eli güçlendi aslında Türkiye'nin.
Kesinlikle.
Değil mi?
Tabii yani hem sahada problemi çözecek bir alanı tuttu. Buna bağlı olarak sahadaki sektörleri değiştiriyor. Hem de aynı zamanda bunu politik bir başarıya dönüştürdü Türkiye. Dış politika başarısına dönüştürdü. Bunu zaten işte Türkiye'ye yönelik trafikten anlayabiliyoruz Sünni Hanım. Yani hı hı. Bir Trump, bir Başkan Putin arıyor. Ve Trump'la Putin arasında Sayın Cumhurbaşkanımız arabuluculuk yaptı. Problemin daha da büyümesini engelledi. Hı hı. Ve üstelik bunu da hem Ruslar hem de Amerika Birleşik Devletleri açıkladı. Bu Türkiye'nin itibarının ne kadar arttığının bir göstergesi. Yani Macron Rusya ile ilişkiler bozuldu diyor ya, hı hı. Hiç de öyle olmadığını zaten buradan da anlıyoruz.
Aslında Trump Suriye'ye olan operasyonda Rus ve İran hedeflerini de vurmak istemiş. Son anda sanırım vazgeçilmiş bu.
Yani amaçla. Ben hani bunun bir iddia olarak belki ifade edildiğini düşünüyorum. Çünkü bu ciddi anlamda başka kırılmalar meydana getirebilir. Belki İran'a ilişkin bazı hedefler vurulabilir ama Rusya'nın bu manada ayrı mütalaa edildiğini düşünüyorum. Tabii Türkiye de burada problemin makul bir zemine taşınması için üzerine düşen arabuluculuk görevini gerçekleştirdi. Türkiye her zaman zaten bölgede işbirliğini ve bölgede barışı yapan bir aktör olarak gündemde. Yani Türkiye'ye şöyle deniyor işte, Türkiye oyun kuramıyor ama oyun bozuyor. Artık o safhayı da geçmiş durumda. Oyun bozmanın da ötesinde oyun kuracak, barış inşa edecek bir aktör olarak hani şu anda yıldızı parlayan bir aktör Türkiye.
Sayın Doktor Murat Yılmaz, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok güzel açıklamalarınız oldu.
Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, programı sizler için Doktor Murat Yılmaz ve Dilek Baytemur hazırladı. Kumanda başında Ayhan Taşçı vardı ve ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Dünden yarına Türkiye.